Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Deniz Tekin. Eserin adı 4 Anlaşma Toltek Bilgelik Kitabı. Yazarı Don Miguel Ruiz. Türü kişisel gelişim. Basım yeri ve tarihi. Kasım 2021, İstanbul. Bu kitap 122 sayfadır. Birinci ayrım. Toltek. Binlerce yıl önce Meksika'nın güneyindeki Toltek, bilginin kadınları ve erkekleri olarak biliniyordu. Antropologlar Toltekleri bir ülke ya da ırk olarak tanımlıyor. Oysa Toltek, kadim spiritüel bilgileri ve uygulamaları araştırmak ve korumak için bir toplum oluşturan bilim insanları ve sanatçılardı. Bu insanlar Teotihuacan ustaları, Nagual ve öğrencileri olarak bir araya gelmişti. Teotihuacan, Meksiko City'nin dışında insanın tanrı olduğu bir yer olarak bilinen çok eski bir piramitler şehridir. Son bin küsur yıldır Nagualar atalarından öğrendikleri bilgeliği gizlemek ve varlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürütmek zorunda kaldı. Bir taraftan Avrupalıların topraklarını istila etmesi, diğer taraftan birkaç çırağın öğretileri kendi çıkarları uğruna sorumsuzca kullanması sonucu ustalar, bu bilgileri bilgece kullanmaya hazır olmayan kişilerden ya da bireysel kazanç uğruna bilerek yanlış kullanan insanlardan korumak gereğini duydular. Neyse ki ezoterik Toltek bilgisi değişik soylardan gelen Nagualar tarafından korunarak nesilden nesle aktarıldı. Yüzlerce yıldır gizli tutulan bu saklı bilgilerin şimdi paylaşılma zamanı geldi. Eski Toltek kehanetleri içinde bulunduğumuz çağın bu bilgeliğe geri dönüş çağı olduğunu söylüyor. Şimdi Eagle Knight soyundan gelen bir Nagual olan Don Miguel Ruiz, bizimle Toltek öğretilerini paylaşmak için görevlendirilmiş bir öğreticidir. Toltek bilgisi, dünyanın dört bir yanında değişik ezoterik geleneklerde öğretilen aynı temel gerçeğin birliğinden yola çıkar. Toltek bir din değildir ama dünyaya gelmiş tüm spiritüel ustalara saygı duyar. Toltek öğretisi ruhu kuracaklar ama onu yaşam sanatı olarak tanımlamak daha doğru olur. Çünkü mutluluk ve sevgiyi bilmenin yolunu kolay kılan bir öğretidir. Giriş. Dumanlı ayna. 3000 yıl önce tıpkı sizin ve benim gibi bir insan dağlarla çevrili bir şehrin yakınında yaşıyordu. İnsan atalarının tıbbi bilgilerini öğrenerek sağaltıcı olmak üzere eğitim görüyordu. Ama o, öğrendiği her şeyle tam bir fikir birliği içinde değildi. Yüreğinde daha fazla bir şeylerin olması gerektiğini hissediyordu. Bir gün mağarasında uyurken rüyasında kendi bedeninin uyuduğunu gördü. Yeni ay gecesinde mağarasından çıktı. Gökyüzü berraktı. Milyonlarca yıldızı görebiliyordu. O anda içinde bir şeyler oldu. Hayatının bir anda büyük bir dönüşüme uğradığını hissediyordu. Ellerine baktı, bedenini hissetti ve kendi sesini duydu. Ben ışıktan oluştum. Ben yıldızlardan oluştum. Başını kaldırarak tekrar gökyüzüne baktı. Yıldızların ışığını yaratanın yıldızlar olmadığını fark etti. Işık yıldızları yaratıyordu. Her şey ışıktan oluştu dedi. Ve aradaki boşluk boş değil. Var olan her şeyin tek bir yaşayan varlık olduğunu biliyordu artık. Işık yaşamın bilgi taşıyıcısıydı. Işık canlıydı ve tüm bilgiyi ihtiva ediyordu. Yıldızlardan oluştuğu halde bu yıldızlar olmadığını da fark etti. Ben yıldızların arasında olanım dedi. Yıldızlara tonal, yıldızların arasındaki ışığa da Nagual adını verdi. İkisinin arasındaki alanı ve uyumu yaratanın yaşam ya da tasarlayan olduğunu anladı. Hayat olmaksızın tonal ve nagualde var olamazdı. Yaşam mutlak olanın, her şeyi yaratan yaratıcının gücüdür. Ve şunu keşfetti. Var olan her şey, Tanrı dediğimiz tek olan canlının değişik ifadeleridir. Her şey Tanrı'dır. İnsanın algılaması, ışığın ışığı algılamasından başka bir şey değildir. Maddenin bir ayna olduğunu da gördü. Her şey, ışığı yansıtan ve bu ışıkla görüntüler yaratan bir aynadır. İllüzyon dünyası, rüya, kendimizi olduğumuz gibi görmeyi engelleyen bir duman gibidir. Gerçek biz, saf sevgi, saf ışığız dedi. Bu derin farkındalık hayatını değiştirmedi. Artık gerçekten kim olduğunu biliyordu. Etrafına bakındı. Diğer insanları ve doğayı bir başka algıladığını fark ettiğinde şaşkınlığa düştü. Her şeyde kendisini görüyordu. Her insan, her hayvan, her ağaç, su, yağmur, bulutlar, toprak kendisiydi. Hayatın tonal ve nagual'i farklı farklı karıştırarak milyarlarca farklı hayatın ifadelerini yarattığını gördü. Bu birkaç saniye içinde her şeyi kavradı, her şeyi anladı. Çok heyecanlanmıştı. Yüreği huzurla dolmuştu. İnsanlarla keşfettiği şeyi paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Ama bildiklerini anlatabilecek sözler bulamıyordu. Dili döndüğünce anlatmaya çalıştı ama diğerleri onu anlamadı. Değiştiğini görüyorlardı. Çok güzel bir şey gözlerinden ve sesinden etrafa yayılıyordu. Artık hiçbir şeyi ve hiç kimseyi yargılamadığını da fark ettiler. Artık o diğerleri gibi değildi. O herkesi çok iyi anlayabiliyordu ama hiç kimse onu anlayamıyordu. Onun Tanrı'nın yeryüzünde ya kendisi olduğuna inandılar. Bunu işittiğinde güldü ve şöyle dedi. Doğru, ben Tanrıyım. Ama siz de Tanrısınız. Siz ve ben aynıyız. Hepimiz ışığın yansımalarıyız. Hepimiz Tanrıyız. Yine de insanlar onu anlamadı. Kendisinin tüm diğer insanların bir aynası olduğunu da keşfetti. İnsanlar kendisini görebileceği bir aynaydı. Herkes bir aynadır dedi. Herkes de kendisini gördü ama hiç kimse onu kendileri gibi görmedi. Herkesin rüya gördüğünü anladı. Ama farkındalıkları olmaksızın gerçekten kim olduklarını bilmeksizin rüya görüyorlardı. Onu kendileri gibi göremiyorlardı. Çünkü aynalar arasında sis duvarı, duman duvarı vardı. Bu sis duvarı ışığın yansımalarının yorumlarıyla örülmüştü. İnsanların rüyasıyla. Bir süre sonra tüm öğrendiklerini unutacağını da anladı. Gördüğü tüm vizyonları hatırlamak istedi. Ve kendisine Dumanlı Ayna ismini koymaya karar verdi. Böylece daima maddenin bir ayna olduğunu ve oradaki dumanın bizi kim olduğumuzu bilmekten alıkoyduğunu hatırlayacaktı. Ben Dumanlı Aynayım. Çünkü her birinizde kendimi görüyorum. Ama aramızdaki dumandan ötürü birbirimizi tanımıyoruz. Duman rüyadır. Siz de rüya gören aynasınız, dedi. Gözleri kapalı yaşamak kolaydır. Görebildiğiniz tek şey yanlış yorumlardır. John Lennon. 1. Ehlileşme ve gezegenin rüyası. Şu anda gördüğünüz ve işittiğiniz her şey bir rüyadır. Şu anda rüya görüyorsunuz. Beyniniz uyanıkken rüya görüyorsunuz. Rüya zihnin ana fonksiyonudur. Zihin günde 24 saat rüya görür. Beyin uyanıkken de, uyurken de rüya görür. Aradaki fark, beyin uyanık iken her şeyi lineer, sıra sıra olarak algıladığımız somut bir çerçeve vardır. Uykuya daldığımızda bu çerçeve olmadığı için rüyaların sürekli olarak değişme eğilimi vardır. İnsanlar her an rüya görüyor. Biz doğmadan önce doğan insanlar dışarıda kocaman bir rüya yarattı. Buna toplumsal rüya ya da gezegensel rüya diyeceğiz. Gezegensel rüya, milyarlarca bireysel rüyanın oluşturduğu kolektif rüyadır. Bu küçük bireysel rüyalar bir araya geldiğinde aile rüyası, toplum rüyası, şehir rüyası, ülke rüyası ve sonunda insanlık rüyasını yaratıyor. Gezegensel rüya, tüm toplumsal kuralları, inançları, yasaları, dinleri, değişik kültürleri, devletleri, okulları, sosyal olayları ve tatilleri içinde barındırıyor. Biz nasıl rüya göreceğimizi öğrenme kapasitesiyle dünyaya geldik. Bizden önce doğan, daha önce yaşamış insanlar bize nasıl toplumsal rüyaya uygun görmemiz gerektiğini öğretiyor. Yeni bir insan doğduğunda çocuğun dikkatini toplumsal rüyanın sayısız kurallarına odaklıyoruz. Ve bu kuralları onun zihnine empoze ediyoruz. Toplumsal rüya, nasıl rüya görmemiz gerektiğini öğrenmemiz için anne, baba, okul ve dinleri kullanıyor. Dikkat, algılamak istediğimiz her şeyi ayırt edebilmek için gereken odaklanma yeteneğidir. Aynı anda milyonlarca şeyi algılıyoruz. Ama dikkatimizi kullanarak algılamak istediğimiz şeyi zihnimizde ön planda tutmayı sağlayabiliyoruz. Etrafımızdaki yetişkinler dikkatimize istedikleri çengeli atıyor ve tekrar yoluyla zihnimize bilgiyi yerleştiriyor. Bildiğimiz her şeyi bu yolla öğreniyoruz. Dikkatimizi kullanarak tüm realiteyi, tüm rüyayı öğrendik. Toplumda nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Neye inanmalıyız, neye inanmamalıyız, ne kabul edilebilir, ne edilemez, ne iyidir, ne kötüdür, ne güzeldir, ne çirkindir, ne doğrudur, ne yanlıştır. Tüm bunlar, tüm bu bilgiler, tüm kurallar ve kavramlar dünyada nasıl davranmamız gerektiği bize sunulmak üzere hazır bekliyordu. Okula gittiğinizde küçük sandalyelerinize oturdunuz ve dikkatinizi öğretmenin size öğrettiklerine verdiniz. Kiliseye gittiğinizde dikkatinizi papazın ya da vaizin söylediklerine verdiniz. Aynı sistem, anne ve babanız, erkek ve kız kardeşleriniz tarafından da uygulanıyordu. Hepsi sizin dikkatinize çengel atmaya çalışıyordu. Bu yolla diğer insanların dikkatini üzerimizde toplamayı da öğrendik ve ilgi ihtiyacı geliştirdik. Dikkati üzerimizde toplama çok rekabet gerektirebilir. Çocuklar ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, arkadaşlarının ilgisi için rekabet eder. Bana bak, bak ne yapıyorum? Hey, ben buradayım. İlgi ihtiyacı gittikçe güçlenir ve yetişkinlikte de devam eder. Toplumsal rüya, dikkatimize çengelini atarak neye inanmamız gerektiğini bize öğretir. Bu, konuştuğumuz dille başlar. Dil, insanlar arasındaki anlayış ve iletişim kodudur. Her harf, her sözcük bir anlaşmadır. Buna kitapta bir sayfa diyoruz. Sayfa sözcüğü anladığımız bir anlaşmadır. Kodu anladığımızda dikkatimiz odaklanır ve enerji bir insandan diğerine aktarılır. Dilinizi konuşmak sizin seçiminiz değildi. Dininiz ya da ahlaki değerlerinizi siz seçmediniz. Onlar siz doğmadan önce de vardı. Neye inanıp inanmayacağınızı seçebilmek için bir olanağımız olmadı. Bu anlaşmaların en küçüğünü bile biz seçmedik. Kendi ismimizi bile seçen biz değiliz. Çocuk olarak inançlarımızı seçme olanağımız olmadı. Ama toplumsal rüya bilgisi insanlar aracılığıyla bize aktarıldığında anlaşmaya katıldık. Bir bilgiyi depolamanın tek yolu anlaşmaya katılmakla olur. Toplumsal rüya dikkatimize çengelini atabilir. Ama anlaşmaya katılmazsak o bilgiyi depolamayız. Katıldığımız anda ona inanırız. Buna inanç diyoruz. İnançlı olmak, koşulsuz olarak inanmak demektir. Çocuk olarak işte böyle öğreniriz. Çocuklar yetişkinlerin söylediği her şeye inanır. büyüklerin anlaşmalarına katılırız ve inançlarımız güçlenir. İnanç sistemi tüm yaşam rüyamızı kontrol eder. Biz bu inançları seçmedik. Belki karşı çıkmış bile olabiliriz ama baş kaldırıda direnebilmek için yeterince güçlü değildik. Sonuç, inançlara, anlaşmaya katılarak baş eğmektir. Ben bu sürece insanları ehlileştirme süreci diyorum. Ehlileştirme yoluyla nasıl yaşayacağımızı ve nasıl rüya göreceğimizi öğreniyoruz. İnsan ehlileştirmede toplumsal rüyadan gelen bilgiler içsel rüyaya ulaştırılarak tüm inanç sistemimiz yaratılır. Önce çocuğa şeylerin ismi öğretilir. Anne, baba, süt, şişe. Gün be gün ev, okul, kilise ve televizyon aracılığıyla nasıl yaşamamız gerektiği, ne tür davranışların kabul gördüğü bize öğretilir. Toplumsal rüya bize nasıl insan olacağımızı öğretir. Kadının ne olduğunu, erkeğin ne olduğunu öğreniriz. Tabii yargılamayı da öğreniriz. Kendimizi yargılarız, başka insanları yargılarız, komşuları yargılarız. Çocuklar, kedi, köpek ve diğer hayvanların ehlileştirildiği gibi aynı yolla ehlileştirilir. Köpeği ehlileştirmek için ceza ödül yöntemini kullanırız. Çok sevdiğimiz çocuklarımızı da aynı şekilde eğitiriz. Ceza ödül sistemiyle. Anne ve babamızın istediği gibi davrandığımızda bize iyi kızsın, iyi oğlansın denildi. Onların istediğini yapmadığımızda kötü kız, kötü çocuk olduk. Kurallara aykırı davrandığımızda cezalandırıldık. Kurallara uyduğumuzda ödüllendirildik. Her gün defalarca cezalandırıldık ve defalarca ödüllendirildik. Bir süre sonra hem cezalandırılmaktan hem de ödül alamamaktan korkmaya başladık. Ödülümüz, ebeveynlerimizin, kardeşlerimizin, öğretmen ve arkadaşlarımızın bize gösterecekleri ilgi ve dikkatti. Bir süre sonra ödül alabilmeye, insanların ilgisini üzerimizde toplamaya ihtiyaç duyar hale geldik. Ödül aldığımızda kendimizi iyi hissederiz ve bu ihtiyacımız olan ödülü alabilmek için insanların bizden bekledikleri şekilde davranmayı sürdürürüz. Cezalandırılma ve ödül alamama korkusuyla kendimiz olmayan farklı bir kişiliğe bürünürüz. Başkalarının bizi görmek istedikleri gibi biri olarak onların onayını almaya çalışırız. Anne babayı memnun etmeye çalışırız. Okulda öğretmenleri memnun etmeye çalışırız. Kiliseyi memnun etmeye çalışırız ve bir oyuncu olmaya başlarız. Kendimiz olmaktan korkarız. Çünkü kendimiz olduğumuzda reddedilmekten korkarız. Reddedilme korkusu, yeterince iyi olamama korkusuna dönüşür. Sonunda olmadığımız biri haline geliriz. Annenin inançlarının, babanın inançlarının, toplumun inançlarının, dinin inançlarının bir kopyası oluruz. Tüm normal eğilimlerimiz ehlileşme sürecinde kaybolur gider. Bir şeyleri biraz olsun anlamaya başladığımız bir yaşa geldiğimizde hayır sözcüğünü öğreniriz. Yetişkinler bize onu yapma, bunu yapma der. Biz de zıtlaşarak hayır deriz. Karşı çıkarız çünkü özgürlüğümüzü korumak isteriz. Kendimiz olmak isteriz. Ama biz çok küçüğüzdür. Yetişkinlerse büyük ve güçlüdür. Ama bir süre sonra korkmaya başlarız çünkü yanlış bir şey yaptığımızda cezalandırılacağımızı biliriz. Ehlileştirme öylesine güçlü olur ki hayatımızın bir noktasında artık kimsenin bizi ehlileştirmesine gerek kalmaz. Artık annenin, babanın, okulun ya da kilisenin bizi ehlileştirmesine ihtiyaç kalmamıştır. Öylesine iyi eğitilmişizdir ki artık kendi ehlileştiricimiz kendimiz oluruz. Kendi kendini ehlileştiren bir hayvan gibi oluruz. Artık bize dayatılan inanç sistemine uygun olarak kendimizi ehlileştirebiliriz. Kendi üzerimizde aynı ceza ödül sistemini kullanırız. İnanç sistemimizin kurallarına uygun davranmadığımızda kendimizi cezalandırırız. İyi kız, iyi erkek olduğumuzda kendimizi ödüllendiririz. İnanç sistemi yasa kitabı gibi zihnimizi yönetir. Bu kitapta yazılanları hiç sorgulamadan kendi gerçeğimiz olarak kabul ederiz. Tüm yargılamalarımızı yasa kitabına uygun olarak yaparız. Bu yargılarımız içsel doğamıza aykırı olsa bile. 10 emir gibi ahlaki yasalar bile ehlileştirme sürecinde zihnimizde programlanır. Yaptığımız her anlaşma yasa kitabında yer alır ve bu anlaşmalar rüyalarımızı yönetir. Zihnimizde herkesi ve her şeyi yargılayan bir yargıç vardır. Havayı, kediyi, köpeği bile. İçsel yargıç her şeyi yasa kitabına göre yargılar. Ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini, ne düşünüp ne düşünmememiz gerektiği, ne hissedip ne hissetmememiz gerektiği. Her şey, ama her şey bu yargıcın tiranlığı altındadır. Yasaya aykırı davrandığımız her hareketimizde yargıç suçlu olduğumuza karar verir. Cezalandırılmamız ve utanç duymamız gerekir. Bu suçlama yaşamımız boyunca her gün defalarca olur. Bu yargılamalardan payını alan bir başka parçamız daha vardır. Bu parçamıza kurban denilir. Kurban, suçlamayı, suçluluk duygusunu ve utancı taşımak zorundadır. Bu parçamız şöyle der. Zavallı ben. Yeterince iyi değilim. Yeterince zeki değilim. Yeterince güzel değilim. Sevgiye layık değilim. Zavallı ben. Büyük yargıç buna katılır ve yanıt verir. Evet, yeterince iyi değilsin. Ve tüm bunlar asla kendi başımıza inanmayı seçmediğimiz inanç sistemine dayanır. Bu inançlar öylesine güçlüdür ki, yıllar sonra bile yeni kavramlarla karşılaşıp kendi kararlarımızı kendimiz vermeye çalıştığımızda bile yine de bu inançların yaşamımızı kontrol ettiğini görürüz. Yasa kitabına aykırı olan her şey solar plexus bölgenizde, yani karın bölgesi, rahatsız edici hisler yaratır. Buna korku denilir. Yasa kitabının kurallarını ihlal etmek duygusal yaralar açar ve kabuk bağlamış duygusal yaraların kabuğunu koparır. Yasa kitabına aykırı davrandığınızda gösterdiğiniz tepki duygusal zehir üretir. Çünkü yasa kitabındaki her şey doğru olan olmalıdır. İnanç sisteminizle ilgili şüpheye düşürebilecek her şey sizin güven duygunuzu tehdit eder. Yasa kitabı yanlış bile olsa sizin güven içinde olduğunuz hissini verir. Bu yüzden kendi inançlarımızı sorgulamak için büyük cesarete ihtiyaç duyarız. Tüm bu inançları kendimizin seçmediğini bilsek bile hepsiyle uzlaştığımız, anlaşmayı kabul ettiğimiz de bir gerçektir. Bu anlaşma çok güçlü olduğu için inançlarımızın doğru olmadığını kavramsal olarak anlamış olsak bile yine de kurallara karşı gelmek bizde suçluluk duygusu ve utanç yaratır. Tıpkı devletin yasa kitabının toplumsal rüyayı yönettiği gibi. İnanç sistemimizin yasa kitabı da bireysel rüyamızı yönetir. Bu kurallar zihnimizde varlığını sürdürür. Onlara inanırız ve içimizdeki yargıç tüm kararlarını bu kurallara göre alır. Yargıç mahkum eder. Kurban suçluluk duygusunu ve cezasını çeker. Bu rüyada adaletin olduğunu kim söyleyebilir? Gerçek adalet her hatanın bedelini bir kez ödetir. Gerçek adaletsizlik her hatanın bedelini tekrar tekrar ödetir. Bir hatanın bedelini kaç kez öderiz? Yanıt binlerce kezdir. İnsan, dünyada aynı hatanın bedelini binlerce kez ödeyen tek hayvandır. Diğer hayvanlar her yanlışlarının cezasını bir kez çeker. Ama biz, bizim çok güçlü belleğimiz var. Bir hata yaparız, kendimizi yargılarız. Kendimizi suçlu buluruz. Kendimize ceza veririz. Eğer adalet varsa bu yeterlidir. Hatayı bir daha yapmayız. Oysa hatamızı her hatırlayışımızda kendimizi yeniden yargılarız. Yeniden suçlu buluruz. Ve kendimizi yeniden canlandırırız. Her hatırlayışımızda tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar cezalandırırız. Eğer karımız veya kocamız varsa ve o da bizi hatamızı hatırlatıyorsa, bu ceza bir türlü bitmez. Bu adil mi? Eşimize, çocuklarımıza, ebeveynlerimize aynı hatanın bedelini kaç kez ödetiyoruz? Onların yanlışını her hatırladığımızda onları yeniden suçlarız. Onlar tarafından haksızlığa uğradığımız için hissettiğimiz tüm duygusal zehrimizi onlara akıtırız ve aynı hatanın bedelini onlara defalarca ödetiriz. Bu mudur adalet? Zihnimizdeki yargıç yanlış karar verir. Çünkü inanç sistemimiz, yasa kitabı yanlıştır. Tüm rüya, sahte yasa üzerine kuruludur. Zihnimizde depoladığımız inançların %95'i yalandır. Ve biz bu yalanlara inandığımız için acı çekeriz. Toplumsal rüyada insanların acı çekmesi, korku içinde yaşaması, duygusal dramalar yaratması normaldir. Toplumsal rüya hoş bir rüya değildir. Bu rüya şiddetin rüyasıdır. Korkunun rüyasıdır. Savaşın rüyasıdır. Adaletsizliğin rüyasıdır. İnsanların bireysel rüyaları farklılıklar gösterir. Ama çoğunlukla bir kabustur. İnsanlık ailesine baktığımızda yaşam çok zordur. Çünkü korkular yaşamı yönetir. Dünyadaki insan toplumlarında gördüklerimiz müthiş bir ıstırap, kızgınlık, intikam, bağımlılıklar, sokaklardaki şiddet ve devasa boyutlardaki adaletsizliktir. Dünyadaki farklı ülkelerde bunlar farklı boyutlarda var olabiliyor. Ama yine de toplumsal rüya korku tarafından yönetilir. Toplumsal rüyayı dinlerin tanımladığı cehennemle mukayese edersek aynı olduklarını görürüz. Dinler, cehennemi bir cezalandırma yeri, korku dolu, acı ve ıstırap çekilen bir yer, ateşin sizi yaktığı bir yer olarak tarif eder. Ateş, korkudan kaynaklanan duygularla yaratılır. Öfke, kıskançlık, nefret duygularını hissettiğimizde içimizde bir ateşin bizi yaktığını hissederiz. Cehennem rüyasını yaşarız. Eğer cehennemi bir zihin durumu olarak düşünürseniz, o zaman cehennemle kuşatılmış durumdayız. Başkaları, onların bize söyledikleri gibi yapmazsak cehenneme gideceğimiz konusunda bizi ikaz edebilir. Kötü haber. Biz zaten cehennemdeyiz. Buna bizi cehenneme gideceğimizi söyleyenler de dahil. Hiçbir kişinin bir başka kişinin cehenneme gideceğini söylemeye hakkı yoktur. Çünkü zaten cehennemdeyiz. Başkaları bizi daha da derin bir cehenneme sokabilir tabii ki. Ama bu ancak bizim iznimizle olur. Her insanın bireysel rüyası vardır. Bireysel rüyalarda çoğu kez korkularla yönetilir. Kendi yaşamımızda cehennem rüyası görmeyi öğreniriz. Aynı korkular her insanda değişik yollarla ifade bulur tabii ki. Ama her birimiz kızgınlık, kıskançlık, nefret, çekememezlik gibi negatif duyguları deneyimleriz. Bireysel rüyamız korkuların kıskacında geçen, bitmek bilmeyen bir kabusa da dönüşebilir. Bu kabusu yaşamaya gerek yoktur. Haz dolu bir rüyayı da yaşamak mümkündür. Birinci ayrımın sonu.